Ayrım 73.
Pek kesin konuşuyorsunuz. Benim gibi böyle hayal gören çok kimse gördünüz mü? Gördüm ama çok az. Kendi hayatımdan yalnız bir subayı hatırlıyorum. Kendisi için yeri doldurulamaz bir hayat arkadaşı olan karısını kaybetmişti. Bir tanesini de duydum. Sonra ikisi de Avrupa'da tedavi edildiler. Çoktan beri mi görüyorsunuz bu hayalleri? Bir yıl oluyor ama saçma bir şey bu. Bir doktora görüneceğim. Hepsi saçma. Önemli bir şey değildir bu. Şimdi bu cümleyi söyledim diye kuşku ettiğimi, bunun cin değil de ben olduğundan emin olmadığımı sanıyorsunuzdur elbette. Tiho'nun bakışları soru doluydu. Siz de görüyor musunuz böyle bir şey diye sordu. Sesinde bunun gerçekten de yanıltıcı, hastalıklı bir hayal olduğunu ima etmek istiyormuş gibi bir ifade vardı. Gerçekten de bir insan falan görüyor musunuz? Stavrogin gene öfkelenmeye başlamıştı. Gördüğümü söylediğim halde hala ısrarla bunu sormanız acayip. Görmesem görüyorum der miyim? Sizi gördüğüm gibi onu da görüyorum işte. Bazen görüyorum ama gördüğüm halde gördüğümden emin olamıyorum. Bazen de o mu ben mi gerçek Stavrogin'iz bilemiyorum. Saçma bütün bunlar. Gülümseyerek birden alaylı bir tavır takınıp, bunun gerçekten de bir cin olduğuna bir türlü inanamıyorsunuz demek diye ekledi. Doğrusu mesleğinize daha bir yakışırdı bu, öyle değil mi? Hastalık olması daha akla yatkındır gerçi. Evet gerçi. Cinlerin var olduğu bir gerçektir ama değişik düşünceler olabilir onlar hakkında. Stavrogin sinir bozucu alaylı bir tavırla, cinlere inanmadığım ama inanıyormuş gibi bir tavır takınıp kurnazlıkla size gerçekte cin var mı yok mu diye sorduğumdan benim adıma utandığınız için başınızı önünüze eğdiniz. Tihon belli belirsiz gülümsedi. Şunu bilesiniz ki utandığım falan yok. Sert çıkışınıza karşın size ciddi olarak şunu söyleyeyim. Cinlerin varlığına inanıyorum, kesinlikle yürekten inanıyorum, kendimden inanıyorum. Başkasının tanıklığına da ihtiyacım yok. İşte bu kadar. Sinirli sinirli gülümsedi Stavrogin. Tihon merakla ama yumuşak olsa da sanki biraz ürkek bir bakışla bakıyordu ona. Nikolay Vsevolodovic birden, "Tanrı'ya inanıyor musunuz?" diye sordu yüksek sesle. İnanan insan, dağa yerinden oyna diye buyurursa dağa yerinden oynar derler. Bu saçma sözümü bağışlayın. Ama gene de sormak istiyorum. Dağı yerinden oynatabiliyor musunuz, oynatamıyor musunuz? Tihon gene başını öne eğerek ağırbaşlı bir tavırla, Tanrı buyurursa oynatabilirim dedi. O zaman onu Tanrı oynatmış sayılır. Hayır, siz Tanrı'ya olan inancınıza armağan olarak siz oynatabilir misiniz? Belki de oynatamam. Belki. Neyse, bu da fena değil. Ama hala kuşku ediyorsunuz değil mi? İnancım tam olmadığı için kuşku ediyorum. Nasıl? Sizin inancınız da mı tam değil? Bunu ummazdım işte sizden. Önceki sorularının alaylı tonuyla hiç de uzlaşmayan, tamamen içten, meraklı bir tavırla süzdü onu. Evet dedi Tihon, belki de tam değildir inancım. Ne olursa olsun, Tanrı'nın yardımıyla da olsa dağı yerinden oynatabileceğinize inanıyorsunuz ya, doğrusu bu da az bir şey değildir. Hiç değilse inanmak istiyorsunuz. Dağı da tam anlamıyla kabul ediyorsunuz. Gene de çoktur bu. İyi bir prensip. Levitlerimizin önde gelenlerinin lüterciliğe pek yatkın olduklarını, mucizeleri doğal nedenlere bağlamaya seve seve hazır olduklarını gördüm. Bir başpiskopos için çok az, gene de çok bir şeydir bu. Hristiyansınız da tabii. Stavrogin çabuk çabuk konuşuyordu. Sözcükler bazen ciddi ciddi, bazen alaylı dökülüyordu ağzından. Böyle bir konuşmaya niçin girdiğini, niçin sorduğunu, heyecanlandığını, meraklandığını belki kendisi de bilmiyordu. Tihon başını daha bir önüne eğerek tuhaf bir fısıltıyla, ''Tanrım sen şaşırtma bize yolumuzu'' dedi. Stavrogin gülümsedi. ''Peki Tanrı'ya inanmadan cine inanmak olur mu?'' Tihon başını kaldırdı, gülümsedi. ''Oo, olur tabii, olur.'' Böyle bir inancı tam inançsızlığa yeğe tuttuğunuza eminim. Stavrogin kahkahayla gülmeye başladı. Tihon neşeli, saf bir tavırla ama aynı zamanda çekingen, endişeyle konuğuna bakarak, tersine tanrı tanımazlık, sosyetik umursamazlıktan çok daha saygıdeğerdir. Bak hele, doğrusu pek şaşırtıyorsunuz beni. Tanrı tanımaz, gerçek inanca uzanan merdivenin son basamağında durur gene de. Ayağını kaldırıp geçer ya da geçmez. Oysa umursamaz insanın kötü bir korkudan başka, o da duygulu bir kimse ise pek seyrek olarak hiçbir inancı yoktur içinde. Apokalipsi okudunuz mu? Okudum. Hatırlıyor musunuz? Laodinski kilisesinin meleğine yaz. Hatırlıyorum. Nerede kitabınız? Stavrogin bir tuhaf heyecanlanmış, telaşlanmıştı. Gözleriyle masanın üzerinde kitabı arıyordu. Size okumak istiyorum. Rusça çevirisi var mı? Söylediğiniz yeri biliyorum, hatırlıyorum dedi Tihon. Ezbere biliyor musunuz? Okuyun. Stavrogin hemen başını önüne eğdi, ellerini dizlerinin üzerine koydu, sakin bir tavırla dinlemeye hazırlandı. Tihon ezbere okumaya başladı. Laodinski Kilisesi meleğine yaz. Güvenilir, inanılır tanık amin böyle diyor. Yaptıklarını biliyorum. Ne soğuksun ne de sıcakkanlı. Ah keşke ya soğuk olaydın ya da sıcakkanlı. Ama biraz ılıkkanlısın. Ne yakıcısın ne de dondurucu. Çıkarıp atacağım seni bağrımdan. Çünkü zenginim diyorsun, param var, hiçbir şeye ihtiyacım yok diyorsun. Oysa mutsuz olduğunu, zavallı, yoksul, kör, iğrenç olduğunun farkında değilsin. Stavrogin yeter diye susturdu onu. Bakın ne diyeceğim, sizi çok sevdim. Tihon alçak sesle ben de sizi dedi. Stavrogin sustu, birdenbire gene dağıldı. Üçüncü keredir nöbet geliyor gibi derin düşüncelere dalıyordu. Tihon'a sizi çok sevdim derken de yarı dalgındı zaten. Hiç değilse kendisi de ummuyordu böyle bir şey söyleyeceğini. Bir dakikadan uzun bir sessizlik oldu. Tihon parmağını Stavrogin'in dizine değdirerek ürkek bir tavırla kızma dedi. Stavrogin ürperdi, öfkeyle çattı kaşlarını. Aceleyle kızdığımı ne biliyorsunuz diye sordu. Tihon bir şey söylemek için hazırlanıyordu ki anlaşılmaz bir heyecanla kesti sözünü Stavrogin. İlle de kızmak zorunda olduğumu nereden çıkardınız? Evet öfkeliydim, haklısınız. Hem de size sizi çok sevdim dediğim için öfkeliydim. Haklısınız ama iğrenç bir küstahsınız siz. Kişioğlunun doğası üzerine çirkin düşünceleriniz var. Benim yerimde başka biri olsaydı kızmazdı belki ama ben... Neyse konumuz başka biri değil benim şimdi. Ne olursa olsun acayip bir insansınız siz. Gittikçe daha çok sinirleniyordu. İşin garibi konuşurken de pek rahattı. Kullanacağı sözcükleri seçmekte güçlük çekmiyordu. Bakın ispiyonlarla psikologları, hiç değilse benim ruhuma girmeye çalışanları sevmem. Kimseyi buyur etmem ruhuma, hiç kimseye ihtiyacım yok, kendi kendime yeterim. Sesini yükseltti, öfkeyle kaldırdı başını. Belki de sizden korktuğumu sanıyorsunuzdur. Belki buraya size korkunç bir sırrımı açmaya geldiğime kesinlikle inanıyor, din adamlarına özgü merakınızla bekliyorsunuz. Ama şunu bilesiniz ki hiçbir şey açmayacağım size, hiçbir sırrımı öğrenemeyeceksiniz. Kendi kendime yeterim ben. Hem sır falan da yok zaten, sizin hüsnü kuruntunuz sadece. Tihon dik dik baktı ona. Meleğin ılıktan çok soğuğu sevmesine şaştınız dedi. Yalnızca ılık olmak istemiyorsunuz. Olağanüstü, belki korkunç bile bir niyetin içinizi yaktığını sezinliyorum. Yalvarırım, eziyet etmeyin kendi kendinize, söyleyin her şeyi. Buraya bir niyetle geldiğime kesinlikle inanıyorsunuz demek. Tihon bakışlarını yere indirerek tahmin ettim diye mırıldandı. Nikolay Vsevolodovich'in rengi biraz uçuktu, elleri titriyordu. Kesin karar vermeye çalışıyormuş gibi birkaç saniye hiçbir şey söylemeden baktı. Sonunda ceketinin yan cebinden birkaç kağıt çıkarıp masanın üzerine koydu. Kesik kesik, işte size herkesin okuması için basılmış kağıtlar dedi. bir kişi bile okuyacak olursa artık onları saklamayacağımı bilesiniz. Herkes okur o zaman. Kararım böyledir. Size ihtiyacım yok. Çünkü her şeyi göze aldım. Ama okuyun. Okurken de hiç konuşmayın. Bitirdikten sonra söyleyeceklerinizin hepsini toptan söyleyin. Tihon kararsız bir tavırla okuyayım mı diye sordu. Okuyun, sakinim. Hayır, gözlüksüz seçemiyorum harfleri. Pek küçük baskı, yurt dışında basıldığı belli. Stavrogin masanın üzerindeki gözlüğü ona uzattı. Alın gözlüğünüzü. Kanepenin arkalığına yaslandı. Tihon ona hiç bakmıyor, okurken gülümsüyordu. 2. Gerçekten de yurt dışında basılmış küçük boy, bayağı dosya kağıdından yapılmış bir broşürdü bu. Avrupa'daki gizli Rus basım evlerinde basılmış olmalıydı. Kağıtlar ilk bakışta bildiriye pek benziyorlardı. Başlık Stavrogin'den idi. Bu belgeyi olduğu gibi alacağım notlarımın arasına. Yalnızca hayli çok olan, hatta beni pek şaşırtan imla yanlışlarını, çünkü bunu yazan hiç değilse öğrenim görmüş, hatta okumuş, başkalarına göre tabii bir kimseydi, düzelttim. Bazı yerler yanlış olduğu halde cümleleri, kelimeleri bile değiştirmedim. Yazarın her şeyden önce bir edebiyatçı olmadığı besbelli. Sırayı atlayacaksam da bir şey daha anlatacağım. Bu belge bence delice bir şey. Bu bayı avucunun içine alan cinin işidir. Sancıdan kıvranan bir hastanın hiç olmazsa bir an için acısını hafifletebilecek bir şey bulmak umuduyla yatağın içinde bir o yana bir bu yana dönmesine benzer. Acısının hafiflemesine değil, bir dakikada olsa onu değiştirmeye, başka bir acı duymaya çalışır. Tabii yatışının güzelliğine bakacak durumu yoktur. Belgenin esas amacı sert, yapmacıksız bir cezadır. Haç, herkesin gözü önünde idam edilme isteğidir. Ne var ki bu haç isteği haça inanmayan bir insanın içinde bulunuyor. Bir keresinde başka bir olay üzerine Stepan Trofimovich'in söylediği gibi başlı başına bir düşüncedir bu. Öte yandan başka bir amaçla yazıldığı belli olduğu halde bu belge baştan sona kadar fırtınalı, öfkeli bir yazıdır. Yazar yazmadan edemediğini, yazmak zorunda kaldığını söylüyor. Bu da böyle bir şeyi es geçmeyi, geçebilmeyi, onun ne kadar istediğini ama bunu yapamadığını, ilk fırsatta yeni bir çılgınlığa kalkıştığını göstermeye yetiyor. Hasta dönüp duruyor yatağın içinde. Acısının yerine başka bir acının gelmesine çalışıyor. Toplumla savaşmak daha kolay geldi ona, öfkeyle saldırdı üzerine. Gerçekten de bu çeşit yazılarda topluma karşı yeni, beklenmedik, küstahça bir çıkış kokusu vardır daima. Bir an önce kendilerine bir düşman bulma isteği vardır içlerinde. Hem kim bilir bütün bunlar, yani bu kağıtlar, valinin kulağını ısırmaktan başka bir şey değildi belki de. Yalnız olay değişikti o kadar. Şimdi her şey anlaşılmışken de ben niçin hala böyle düşünüyorum bilmem. Bu belgenin düzme, yani baştan sona kadar hayal mahsulü olduğuna deliller göstermeyeceğim, böyle bir şeyi iddia da etmeyeceğim. Doğru olan gerçeği derinde bir yerlerde aramanın gerektiğidir. Ama çok ilerlere gittim. Belgenin kendisine dönsem daha iyi edeceğim. İşte Tihon'un okuduğu yazı. Stavrogin'den. Emekliye ayrılmış bir subayım. 1860... yılında Petersburg'daydım. Hiç de haz almadığım çirkin bir yaşantıya kapıp koyverdim kendimi orada. O sıralar bir süre 3 ayrı yerde 3 odam vardı. Birinde pansiyoner olarak kendim oturuyordum. Şimdi nikahlı karım olan Maria Lebyatkina da bir evdeydi. Öteki 2 odamı da çevirdiğim dolaplar için bir aylığına kiralamıştım. Birinde bana tutkun bir kadınla buluşuyordum, ötekinde de kadının oda hizmetçisiyle. Bir ara bu 2 kadının odamda karşılaşmaları için çok uğraştım. İkisinin yaratılışlarını bildiğim için bu şakadan kendimce bir haz duyacaktım. Bu karşılaşmayı hazırlarken odalarımdan birini Grohova sokağında büyük bir evde olanını daha sık ziyaret etmek zorundaydım. Oda hizmetçisi kadın oraya geliyordu çünkü. Rus bir esnafın eviydi bu. 4. katta bir oda tutmuştum. Ev sahipleri bitişik odaya sıkışmışlardı. Öylesine sıkışmışlardı ki aradaki kapı benim isteğimle devamlı olarak açık duruyordu. Paltosunun etekleri yerlerde sürünen sakallı koca bir dairede çalışıyordu. Sabahleyin çıkar, gece geç vakit dönerdi. 40 yaşlarında köylü bir kadın olan karısı ise eskileri keser biçer, onlardan yeni giysiler yapardı. Diktiklerini sahiplerine götürmek, alışveriş etmek için o da sık sık çıkardı evden. Görünüşte hepten çocuk, küçük kızlarıyla yalnız kalırdım evde. Adı Matreşa'ydı. Annesi severdi onu ama sık sık döverdi de. Olur olmaz yere kaba kaba küfürler ederdi ona. Bu küçük kız bana hizmet eder, odamı toplardı. Evin numarasını unuttum. Sonra bu eski evi yanındaki 2-3 evle beraber yıkıp yerlerine büyük bir yapı yaptıklarını biliyorum. Ev sahiplerimin soyadlarını da unuttum. Belki o zaman bile bilmiyordum. Kadının adının Stepanida olduğunu hatırlıyorum. Kocasının hiçbir şeyi yok aklımda. Şimdi neredeler onu da bilmiyorum. Aramaya kalkışılsa, Petersburg polisinden yardım istense bir takım izlerin bulunabileceğini sanıyorum. Köşe başında bir avlunun içindeydi ev. Her şey Eylül ayında olup bitti. Açık maviydi evin rengi. Bir keresinde masamın üzerinden çakım kaybolmuştu. Zaten işime yaradığı da yoktu. Öyle sürünürdü odanın içinde. Kızını döveceğini aklımın ucundan bile geçirmeden kadına söyleyiverdim çakımın kaybolduğunu. Biraz önce bebek yapmak için sakladığından kuşkulandığı, ortadan kaybolan bir bez parçası için bağırıp çağırmaya başlamıştı kızına. Saçlarından yakaladığı gibi sürmeye başlamıştı. Sonra bu bez parçası masa örtüsünün altından çıkınca kendisini boş yere cezalandırdılar diye ağzını açıp bir şey söylememişti kız, öyle bakmıştı. Bilerek bir şey söylemediğini fark etmiştim. Hatırlıyorum, o zaman ilk kez dikkatli bakmıştım yüzüne. Saçları, kaşları, kirpikleri açık sarı bir kızdı bu. Tüylü yüzünde göze çarpan bir özellik yoktu ya, pek çocuksu, mahzundu. Kızının ona çıkışmaması annenin hoşuna gitmemişti. Tam bu sırada da çakımın kaybolduğunu söyledim. Kadın iyice köpürdü. Birincisinde haksız yere dövmüştü kızını çünkü. Çalı süpürgesinden birkaç sap çıkardı. Daha 12 yaşında bir çocuk olduğuna bakmadan benim yanımda derilerini kaldırıncaya kadar dövdü kızını. Matreşa sopa yerken bağırmıyordu. Ben oradayım diyeydi bu tabii. Ama ince çubuğun her inişinde tuhaf tuhaf inliyordu. Sopa faslı bittikten sonra da uzun süre, bir saat kadar inledi gene. Bu işkence yeni bitmişti ki çakımı yatağımda yorganın arasında buldum birden. Hiç sesimi çıkarmadan aldım onu, ceketimin cebine koydum. Evden çıkıp 3-4 sokak ötede bir yere attım. Kimse tanısın onu istemiyordum. Bir alçaklık yaptığımı hissettim o anda. Bir çeşit haz verdi bana bu. Çünkü bir duygu kızgın demir gibi dağlamıştı içimi. Onlarla ilgilenmeye başladım. Burada şunu da söyleyeyim ki iğrenç bir takım duygular sık sık etkileri altına alıyorlardı beni. Bilincimi bile kaybettiriyorlardı bana, ya da daha doğrusu aşırı bir dik kafalılığa vardırıyorlardı beni. Ama kendimi hiçbir zaman kaybettirmiyorlardı. İçimde yanmaya başladığında istesem buyruğum altına alabilirdim onu. Hatta istesem en kızgın olduğu andır durdurabilirdim. Ne var ki pek seyrek olarak istiyordu canım durdurmayı. Şunu da yeri gelmişken söyleyeyim, işlediğim suçları mazur göstermek için anlatmıyorum bu hastalıklı durumumu. 2 gün bekledim. Ağladıktan sonra daha bir sessiz olmuştu kız. Benim yanımda öyle cezalandırıldığı için biraz sıkılıyorduysa da, içinde bana karşı öfke duygusu olmadığından eminim. Ama sıkılırken de uslu bir çocuk gibi yalnızca kendisini suçluyordu. Bunu özellikle belirtiyorum, çünkü hikayemde pek önemli bir yeri vardır. Daha sonra esas evimdeki odamda 3 gün kaldım. Bu evde pis pis yemek kokan birçok kiralık oda vardı. Hepsi de çevremde dört dönen, işinden atılmış ya da küçük bir işte çalışan memurlar, hastası olmayan doktorlar, çeşit çeşit lehliler doldurmuştu bu odaları. Her şeyi hatırlıyorum. Gürültülü bir kalabalık içinde yalnız başımaydım. Yani kendi başıma yalnızdım. Yoksa bana son derece bağlı, param için bana neredeyse tapan arkadaşlarım, burada her gün sabahtan gece yarılarına kadar yanımdan ayrılmıyorlardı. Sanıyorum sayısız çılgınlıklar ediyorduk. Öteki kiracılar korkuyorlardı bile bizden. Yani bazen pek aşırı yaramazlıklarımıza, aptallıklarımıza karşın kibar davranıyorlardı bize. Gene söylüyorum, o zaman beni Sibirya'ya sürseler seve seve giderdim. Öylesine sıkılıyordu ki canım, sanırım kendimi rahatlıkla asabilirdim. Asmadıysam ömrümce olduğu gibi umudumun hala kırılmamış olmasındandır bu. O zamanlar dinle pek ciddi olarak ilgilendiğimi, üzerinde çalıştığımı hatırlıyorum. Bir ara eğlendirdi beni bu ama sonra canımı sıkmaya başladı. Yurttaşlık duygularım dört köşeye de birer dinamit koyup her şeyi bir anda havaya uçurmayı öğütlüyordu bana. Değseydi yapardım bunu. Hem de hiç öfkelenmeden, çünkü sadece canım sıkılıyordu, başka bir nedeni olmayacaktı bunun. Sosyalist falan değilim. Bu hallerimin bir hastalık olduğu kanısındayım. Oturduğum evin bir odasında ailesiyle beraber mahvolup giden işsiz doktor Dobro Lubova bir gün şakayla yurttaşlık duygularını kuvvetlendirecek bir ilaç yok mu diye sorduğumda şöyle cevap vermişti bana. Yurttaşlık duygularını kuvvetlendirecek belki yoktur ya, Sibirya'yı boylatacak duyguları kuvvetlendiren bulunur. Gerçi karnı aç, gebe karısı ve iki kızıyla sefalet içinde yaşıyordu ya, yaptığı bu şaka pek hoşuma gitmişti. Zaten insanlar kendilerinden fazlasıyla hoşlanmasalar hiçbiri yaşamak istemezdi. 3 gün sonra gene Gorohova'ya döndüm. Kadın bohçasını bağlamış bir yere gitmeye hazırlanıyordu. Kocası her zaman olduğu gibi gene yoktu. Matreşa ile ben kaldık evde. Avluya bakan pencereler açıktı. Evde hep atölyeler vardı, bu yüzden bütün gün çekiç sesinden ya da şarkıdan başka bir şey duyulmazdı katlardan. 1 saatten beri yalnızdık. Matreşa öteki odada sırtı bana dönük olarak tahta bir kanepede oturuyor, iğneyle bir şeyler dikmeye uğraşıyordu. Birden sessiz sessiz şarkı söylemeye başladı. İyice alçak sesle söylüyordu. Bazen böyle şarkı söylediği olurdu. Saatime baktım, 2'ydi. Kalbim hızla çarpmaya başlamıştı. Kalkıp ona doğru yürümeye başladım. Odalarının pencerelerinde saksılarla ıtır çiçeği vardı. Güneş pırıl pırıldı gökyüzünde. Hemen yanında yere oturdum. Ürperdi, önce çok korkup ayağa fırladı. Elini tutup öptüm, gene kanepeye oturtup gözlerinin içine bakmaya başladım. Elini öpmem bir çocuk gibi güldürmüştü onu birden. Ama ancak 1 saniye için, çünkü gene fırladı ayağa.